Merhaba, ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt Başladı Podcast'ını dinliyorsunuz.
Gelirimiz, gelirlerimiz hepimizin geliri Berkaycığım.
Evet.
En büyük ortağımız kim? Cebimizdeki paranın.
Bizim hissedarlarımız bir kere bizim en büyük ortağımız ve çok sevdiğimiz insanlar kendileri. Biliyorsun biz borsaya açık bir şirketiz Bora. Bilmiyorsan da şu anda öğren.
Evet.
Yani yıllardır işe gelip gidiyorsun hala borsaya açık olmadığımız bilmiyorsan.
Ne tarafımız borsaya doğru açık?
Hocam borsaya her tarafımız açık. Yani hissedarlarımızı her şeyimizi paylaşıyoruz.
Aynı zamanda çok ulusluyuz galiba.
Şimdi zaten şirketimizi tanımladık. Bizim şirketimiz isim vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Kendi programımızda
bir özel şirket.
Bir özel şirkette çalışıyorum ama şirketimiz uluslararası çok ortaklı ve özlük hakları maksimum seviyede olan bir şirket.
Yani özel sağlık sigortası.
Yani bunu zaten yeni tanıştığın kafede birini anlattığın zaman herifin dibi düşüyor orada yani.
Ben o zaman onun tanıştığım zaman şöyle
ne olduğunun önemi yok orada. Çaycı da olsan olur, developer olsan da olur. Çünkü herkese eşit hakları olan çok özlükleri, çok tam tavan yapmış bir yer. Öyle ki, ki dişin %100'ünü kapsıyor. Öyle ki ayakta tedavinin de %100'ünü kaplıyor. Hatta evde tedavi bile var. Yani o kadar uluslararası çok hissedarlı.
Yani o zaman birine nerede çalışıyorsun diye sorduğu zaman bilirsin sana. Sen şunu diyebilirsin. Ben dişimi %100 kapsayan, ayakta %100 tedaviyi ve evde tedaviyi kapsayan bir şirkette çalışıyorum.
Evet.
Sağlık sigortası. Bu zaten tanımı yeter. Yani genel
hatta,
müdür müsün? Nesin? Hiç önemli
hiç yok. Hatta hastaneye gittiğim zaman diyelim nezle oldum. İşte annemi sıcak kucağımla özlüyorum. Küçükkenki halimi hatırlıyorum. Çünkü küçükken ateşlenirdim gibi durumda. Hemşire beni kucağına yatırıp sırtımı falan şey yapıyor. Oy,
bu,
pof, pof,
yani
pof,
o zaman şirketin şirket ismine de gerek yok. LinkedIn'e yazabilir miyiz böyle? Mesela pozisyon ya nerede çalışıyorsun? Sağlık sigortası böyle olan bir şirkette çalışıyorum gibi.
Zaten o zaman her şeyi görmüş oluyorsun.
Peki biz böyle bir şirket değiliz ama yine de çok ortağımız var Berkay'cığım.
Evet.
Neden çok ortağımız var? Daha doğrusu herkesin
bilmeyen gizli bir ortağı var biliyorsun.
Evet.
Çünkü hepimiz vergiye tabiyiz.
Evet. Vergiye tabi olunca toplam karımızın 1/3'ünü otomatik olarak devlete ne yapıyoruz?
Veriyoruz. Aslında ediyoruz. Bunu vermiyoruz. Aslında burada bir geniş bir ortaklık hakim.
Evet.
Yani aslında Türkiye genelinde herkes vergi vermiş olduğu için ve bu vermiş oldukları vergilerden dolayı bir kazanım elde ettikleri için.
Ne
yani
gibi?
Bunun karşılığında yol, su, elektrik aldıkları için ki bunlara da para veriyoruz. O değil ayrı.
Yani
ama
vergiyi verdiğimiz yola aynı zamanda asfalt vergisi olarak bir daha ödüyoruz. Otopark parası falan orası karışıyor.
Orası karışık ama onu açıklayanlar mutlaka vardır. Dolayısıyla herkesin birbirine ortak olduğu geniş bir
sapıkça bir şey yani bu.
Bir ağ diyebiliriz buraya. Bir nevi bir sosyal medya ama sadece para üzerinden işliyor.
Bu biraz şey benziyor. Piramite neydi onun ismi?
Evet şu Ferrari abinin piramidi mi diyorsun?
Evet neydi bir saadet zinciri.
Saadet
ülkeyi
zinciri
kapatmasınlar.
Kapatmazlar herhalde ama hepimiz bir şekilde bir ortağız. Hepimiz para veriyoruz. Karşılığında hizmet alıyoruz. Çok verenimiz var. Az verenimiz var.
Sen
ama
veriyorsun hepimiz, ben alıyorum, ben veriyorum, sen alıyorsun.
Evet.
Herkes veriyor alıyor.
Ama hepimiz aynı hizmeti alıyoruz. Böyle adil bir düzen var.
Çok güzel.
Tabii ki bu ben şu anda ülkemiz üzerinden konuşmuyorum. Bu dünyada bu şekilde işleyen bir olgu.
O zaman kimisi de diyor ki ben çok veriyorum arkadaş. Bu kadar hep benden gidiyor. Ben daha az vermeliyim dediği zaman ne yapıyor?
Vallahi ben böyle birini duymadım. Hiç bugüne kadar çevremde, çalıştığım iş ortamlarında, eş dost muhabbetlerinde böyle bir şey duymadım.
Gazetede dahi okumadım değil mi? Yani vergiyi vermek istemeyen ya da az vereyim diye.
Az vereyim diye. Yani duymadım.
Az veren gönülden verir halbuki.
Şimdi öncelikle bu vergiyi neden veriyoruz sorusunun yanıtını vermemiz gerekiyor. Çünkü
evet,
bu
muhtasar
vergi
öyle hesaplıyor çünkü.
Muhtasar böyle hesaplıyor. Çünkü vergi biliyorsun nedir?
Bir kere vergi kutsaldır.
Kutsaldır. Kutsal olduğu için verilmesi lazımdır.
Öpülmesi lazım.
Kutsal olan her şey yapılması gerekir.
Cennet verginin ayaklarının altındadır.
Gibi. Yakında o tür ibarelerde görürsek toplamada bir sıkıntı yaşarlarsa böyle bir şey de
vergi,
görebiliriz.
Vergi halkın vicdanıdır. Bütün ya da tebessüm şehri vergi.
Tebessüm şehri pursaklardan sonra ikinci güzel giriş oldu bu. Kutsaldır. Hatta ben bir adım öteye getiriyorum. Sevaptır.
Sevaptır. Sevaptır. Kesinlikle.
Yalnız bu tabii ki benim bazı bu konuyla ilgili duymuş olduğum şeyler
nasıl
var.
Nasıl şeyler var?
Yani bazı insanlar bu vergileri vermek istemiyorlar. Özellikle bu gavurlar, yurt dışındaki insanlar.
Sağlık sigortası iyi olan şirketlerden.
Uluslararası çok ortaklı şirketlerden bazıları bu vergiyi vermek istemiyorlarmış. Şöyle yapıyorlar mesela işte Excel'in C sütununu abi yazmış. Faturaları girmiş bir yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı toplamış sütunları. Çıkıyor 3 milyar euro.
Abi bu kadar verilir mi?
Diyor ki ya 3 milyar euro biz kendimiz kazanmıyoruz. Ya benim bak aldığım mal bu. Sattığım bu. Bu rakam nereden çıkıyor diyor. Kuşkuya çıkıyor. O zaman D sütununa geçiyor.
Ve sağlık sigortası da arttırıyor. Mezardayken de hizmet
alayım diye. D sütununa geçiyor. C sütunu çarpı 0.9 yapıp aşağı doğru çekiyor. Bakıyor.
Makul oldu mu?
2.7. Bir 300 kazandık buradan diyor. Buna yurt dışında ben bu tabiri duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Çünkü aşina olduğumuz bir şey değil. Vergi optimizasyonu deniyor bu aracım.
Vergi kaçırma demiyorlar yani.
Hayır. Çünkü vergi kaçırma diye bir şey yok.
Burada. Vergi çünkü zaten kaçabilecek
bir şey değil. Çünkü optimize ediyor. Çünkü orada bir K sayısı var. K sayısı olduğu için optimize oluyor.
Tabii yani.
Şimdi... Eksiyle yapmış olsaydı yani C eksi D yapmış olsaydı o zaman bir kaçak olurdu. Tabii. Ama bir çarpan olduğu için optimizasyon kat sayısı K.
Ben buna sana daha güzel bir savunma da söyleyeceğim. Vergi gaz mı ki kaçsın? Ne yapılır? Vergi optimize edilir en fazla.
Şimdi bunu yapan insanlar var. Ben çevremde görmedim çok şükür. Ama yurt dışında bazı büyük şirketlerin
kendini bilmezler.
Uluslararası çok ortaklı, çok uluslu şirketlerin yapıyoruz. Bunu yaptıklarını duydum.
Kim mesela abi? Bir isim ver bize. İşte, halkımız şu anda bir isim bekliyor.
İsim bekliyorlar.
Çünkü parmağı ama kaldırdın göstermen lazım.
Yani bilemiyorum. Burası da benim yani alışveriş zaman zaman yapmış olduğum bir yer.
Bir marka
bir arsenikle karşılaşmayalım.
Ben söyleyeyim o zaman Berkay.
Hayır Behzat amirim de artık görev başında değil. Kim yakalayacak zanlıyı, suçluyu?
Starbucks.
Starbucks Avrupa'da böyle bir entrikanın içine girmiş.
Olduğu iddia ediliyor.
İddia ediliyor ya. Yani internet sitelerinde boy boy resimler var.
Var.
Var.
Starbucks ne yapıyor abi?
Starbucks şöyle bir şey yapmış. Şimdi biliyorsun Avrupa Birliği içerisinde bir sürü ülkemiz var. Bu bir sürü ülke içerisinde de bir sürü Starbucks var.
Evet.
Dolayısıyla çok yaygın olarak da kullanılan
bir yer. Yani adeta için. Starbucks Avrupa için bir anma hizmeti yapıyor. Yani insanların sabah sabah
tabii,
uyanabilmesini sağlıyor.
Tabii ki, tabii ki efendim.
Yani
tabii
aslında
ki.
Bir kamu kurumu.
Tabii açık oturum gibi. Tabii ki efendim. Şimdi bakın C resmine bakalım şimdi. Getir kızım resmi gibi bir şey oldu. Starbucks abi bu Avrupa içerisinde vergilerden çok şikayetçi. Ulan diyor biz kahveyi satan ben. Çekirdeğini çeken ben. Suyun üstüne koyan ben.
Macchiato'sunu, Americano'sunu
isteyen. Macchiato'sunu, Tol de Grande Venti'yi yapan ben.
Üstüne ismi yazan ben.
Çocukların maaşını ödeyen ben.
Bir kere asetatlı kalem masrafı
var. Asetat çok fazla. Çılgın asetatlı kalem masrafı var. Ne kadar para kalacağımıza kuş kadar. Niye yapıyorum ben bu işi diye sormuş ve optimizasyon yapmış. Nasıl yapmış? Avrupa Birliği içerisindeki vergilendirme biraz farklı ama Avrupa Birliği dışından herhangi bir ülkeden bir vergi optimizasyonu yapmak için faydalanmak istersen
nasıl oluyor be kardeşim?
Fatura alıyorsun.
Ha fatura buluyorsun.
Fatura. O yani zaman bu tabir hepimize uzak olan bir tabir olabilir. Fatura bulmak ne demek?
Ne demek?
Şöyle oluyor mesela abim diyor ki ben bu kullanmış olduğum kahvenin içerisindeki çekirdekleri Singapur'dan aldım.
Singapur'dan ama kahve. Acayip bir paraya aldım.
Tabii. Yani mesela 1 liralık kahveyi 20 liraya aldım ben. Ondan sonra dolayısıyla bir masraf kalemi çıkıyor.
Ve ne oluyor?
Para dışarı çıkmış oluyor. Vergi düşmüş oluyor.
İnceliyor vergiyi.
Tabii ki Avrupa'da çok acun arkadaşlar var.
Tabii.
Özellikle belki şunu da bile düşünmüşlerdir. Şöyle insanlar var ya çünkü Türkiye'de. Restorana gidiyorsun. Otururken böyle vergi levhası gözünü çarpıyor.
Kaç lira demiş lan?
Geçen sene bunlar ne olmuş?
Zarar göstermiş.
Zarar göstermiş, ödememişmiş değil mi? Abi içerisi de bayağı kalabalık diye bir vergi memuru büyük ihtimalle bu Starbucks'ı yakaladı bana.
Hocam Starbucks şöyle yakalamış vergi memuru. Ulan demiş sırf ben her sabah içiyorum.
Hesabı.
6 Euro'dan çarpmış 1800 Euro. Ulan artık çıkar rakam 0. Benim verdiğimin kârı nereye gitti falan derken oradan uyanıyor vergi memuru. Ulan diyor sonra ben bunu bir araştırayım falan. Sonra Starbucks'ın muhasebecisini iş üstünde yakalıyorlar. Telefonla
arayıp. İş üstünde derken abi.
Arayıp İsviçre'deki.
Yoğuşurken mi yakalıklar?
Hayır. İsviçre'deki firmayı aramış demiş ki ya. Hans fatura var mı bu ay sonu? Vergi çok çıktı. Sende fatura var mı? O da oradan faturayı gönderirken tam bunlar yakalanıyorlar iş üstünde. Ve vergi optimizasyonu konusunda Starbucks'ın kulağı çekilecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda fiyat da.
Bu ara bu dünya nereye yapmış. Gidiyor? Bu dünya nereye gidiyor? Dünya üzerindeki uluslararası şirketler bak geçen hafta Volkswagen. Bu hafta Starbucks, Fiat. Yarın Allah bilir kim o, kim bilir ne olacak. Niye böyleyiz?
Yani bilemiyorum Berkaycığım. Neyse ki biz kutsal topraklarda ve rahat yaşıyoruz. Hani bu gibi kötülüklerden uzağız.
Evet.
Yani fatura bulma, vergi optimizasyonu şimdi, falan gibi şeyleri hiç bilmiyoruz.
Çok net bir şekilde konuşmak istiyorum. Zamanında bunu da yapan ebeveynler Türkiye'de vardı. Hatırlarsan bundan 15-20 yıl önce dönmüş olduğumuz zaman sarı sarı zarflar. Sarı zarfların arkasına yazılan fişler.
Ah Berkay.
Yukarıdan aşağı topla aşağıda fiş var mı soruları. Sende ne fişi var bir fiş ver. Bu şey gibi olmuştu. Bende Rolls Royce kartı var. Sende ne var? Ferrari değişelim mi?
Oyuncak değil.
Oyuncak kartlar gibi olmuştu hatırlarsan kağıtlar.
Sonra onu kaldırdılar.
İşte en büyük bence
hata orada
hata
oldu.
Hata oydu.
Berkay onun kaldırılması aslında üst akıl dediğimiz o var yani bir türlü biz de arıyoruz onu bulamadık henüz. Onun bir oyunu bak o kalktı ne oldu?
Ne oldu?
Sarı zarf satanlar ekmek paralarından
ekonomi oldu. Gitti.
Oradan gitti bir ekonomi. İki, emekliler ne oldu? Aptallaştılar.
Aptallaştılar.
Adam çünkü ayın 12. ayında, yılın 12. ayında bütün enerjisiyle hesap makinesi, kırtasiye malzemesi, bant, yapıştırıcı, ataşlar, evde bir gerginlik.
Şimdi ne yapıyor abi? Yatıyor. Aşağıda parka benim yerime kim park etmiş? Sokağa kim gelmiş?
Evet.
Emekli albay moduna girdi herkes.
Yani ama hesap yok, kitap yok.
Yok hocam. Şimdi eskiden abiler ne yapıyordu? Onlar alıyorlardı. Yukarıdan aşağı topluyorlardı. Zarfların içerisinde zımbalar güzel, vesaire nazik falan böyle. Orada bir hata olduğu için o yıllarda Excel'de yok tabii. Tabii. Ondan sonra hangisi hatalı acaba diye 200 fişin içinden en baştan topla. Tır tır tır aşağı in.
Oğlanın torunu.
Oğlanın torunu kas orada bağla odun oraya. Oku bakayım oğlum sırayla diye. Alacağımız da para oradan 3 lira 5 lira gibi bir şey. Şimdi bu kalkınca tabii ki insanlar şeysiz kaldı.
Kaldı. Burada ben Avrupa'daki vergi müfettişlerini özellikle Türkiye'deki bu insan kaynağını değerlendirmeye, emeklilerimizi değerlendirmeye çağırıyorum.
Şimdi bu işi
bu konuyla ilgili mecra emekli sandığı.
Top oraya atalım. Bence Starbucks'ın burada yapmış olduğu en büyük hata bu tür bir hizmet, yani bu tür bir optimizasyon yaparken Türkiye'deki insan gücünden faydalanmaması olmuş.
Ha, sen oradan bakalım diyorsun.
Çünkü burada yeteri kadar bir insan gücümüz var ve çok profesyonel insanlar var.
Evet. Bu en konuda. Az 10-15 yıl fiş biriktirmiş.
Fiş biriktirmiş. Yapıştırmış. İnce ayar yapmış. Oradan oraya geçmiş. Hatta zamanında bunun üzerinde eminim Daxil'le Maxil'le çalışmalar yapan da.
Kendi fişini yazan da olmuş.
Kendi fişini de yazan. O yıllarda teknoloji müsait
değil. Ya da fişi çamaşır suyuna batırıp okunmuyor. Aslında burada 1 milyar yazıyordu eskiden.
Gibi. Hatta hocam bak bence bu şundan dolayı kalktı. Çünkü bugün herhalde AliExpress'ten bir tane kasa alırız ben yani.
Zorlasan alırız.
Zorlasan gelir yani. Ya da en azından basma mekanizmasını alabilirsin. Bas abi kafana göre. Ahmet abi ne kadar açık var sende? 200 lira bastım abi ne? Hamburger yaz 200 dız dız dız dız dız diye. Bunun için önüne geçtiler ama bu Starbucks Türkiye'den bu konuda danışmanlık almış olsaydı özellikle Ulus ve Toros Sokak bölgesindeki muhasebecilerimizden
SMM'lerden
destek almış olsaydı bence daha faydalı bir şey
olabilirdi.
Peki olabilir
abi bu işin sonunda sen dedim ki böyle bir optimizasyon sen optimizasyon dedin. Hı hı. Üstatlar buna kaçakçılık dediler. Evet. Ve kulağından tuttular.
Çarpan olduğu zaman ben optimizasyon olduğu konusunda iddialıyım. İddialı. Yani yurt dışında böyle çünkü.
Her türlü üstadla bunu tartışır mıyız? Evet. Peki. Pekala böyle bir durum oldu. Hı hı. Tevkif edildim.
Tevkif edildim. Sonucu nedir?
Sonucu nedir? Nereye gidersin?
Ceza. Punishment.
Punishment.
Avrupa'da buna punishment derler sonra. Bunun karşılığında bir ceza olur.
Almancası var mı?
Der punishment.
Peki.
Der das, punishment.
Das punishment.
Das punishment da olabilir. Evet. Le punishment.
Fransızcası.
Le punishment. Fransızcası. Artık evet. Salla işkembeden. İşte bunun karşısında bir ceza olur. Genellikle bu cezayı da hapis olarak şey yapıyorlar. Önce peki, tabii ki para istiyorlar. Bazı ülkeler hem para istiyorlar hem hapse atıyorlar. Hı. Bazı ülkelerde de kefalet ödeyip hem para ödeyip hem kefalet ödeyip hapis yatmadan dışarı çıkabiliyorsun.
Bir de üstüne öldürüyorlar seni.
Bir de bazı ülkelerde de hapis yatarak seni ödüllendiriyorlar.
Mesela bir örnek vermişsin.
Norveç.
Norveç gerçekten yerleşilesi bir yer olmaya doğru ideal doğru şekilde gidiyor. Yani
i̇şte neden?
Mesela bu şekilde gidersek biz çok uzak olmadan gideriz gibi geliyor bana Norveç'e.
Bence Norveç'i bir değerlendirmekte fayda var. Evet. Çünkü yapabilecek çok şey var. Hı. Norveç'te. Mesela bir pazar günü canın sıkıldı ne yap?
Adam öldür hapse gir.
Hayır canım bir fiyortlara git.
Ha.
Çocukları topla bir fiyort şey yap. Bir fiyortlarda git.
Doğru evet.
O iki somonun zıpladığını gör. Eğlen. O yüzden Norveç güzel bir ülke. Yanında da İsveç var o bölgede. Mobil alışverişin İkea'ya gider gelirsin. Doğru, Norveç'te takılırsın. Benzin çılgın bir şekilde pahalıymış orada bu arada petrol çıkarmalara rağmen ama Norveç hapishaneleri oldukça ekonomik.
Vergiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki hapishanelere nereden geldik Norveç?
Şöyle geçen gün internette görmüş olduğumuz bir haber içerisinde bir Amerikalı gardiyanımızı Norveç'e gönderiyorlar. Git bak diyorlar. Norveç'teki hapishaneler nasılmış?
Görevli olarak mı?
Bu şey gibi. Komşunun evine yakın tanımış olduğum bir komşuyu sızdırma operasyonu gibi.
Gidip bakayım ne var evde.
Sen giremiyorsun. Ha. Komşuyla o samimiyetin yok ama senin ortak tanıdığın bir komşunun onun evine girme şansı var. Onu oradan gazlayarak oraya yollayıp nifak tohumlarıyla beraber içerideki bilgileri almak için kullanılan
Müge Anlı style diyorsun.
Müge Anlı style. Ondan sonra böyle demişler git bak demişler Norveç'teki hapishaneler nasıl. Tabii bu abi sizin bir internetten görmeniz lazım. Herhalde podcast'in altında Facebook'ta
bunu paylaşırız.
YouTube'da da paylaşırız linkini. Abi oldukça dumur olmuş.
Yani adam bir böyle boş boş bakıyor. Ördeğe dönmüş.
Evet olay şu. Tabii ki abi işte böyle zincirlerin büyük kaslı abilerimizin olmuş olduğu bir hapishanede.
Niggerların ortamı.
Niggerların falan böyle. Yemekhanede kavgalar mavgalar.
Tenekeleri
birbirine kapılar. İşte hünce cezası. Sesleri içerisinde. Kendisi Norveç'e gidince abi bir Dur olmuş. Tabii önce fiyortları falan gezmiştir Adalet Bakanlık. Görevler gezilmişlerdir.
Tabii paket program.
Fiyortlarımız diye. Bir öğlen yemeği.
Meşhur öğlen yemeği.
Öğlen yemeği yedikten sonra buyurun hapishanemizi gezelim.
Şimdi.
Abi burada, yolda zaten dumura başlıyor.
Başlıyor. Ben orada ilk baştaki ilk gözüme çarpan kareyi söylemek istiyorum sana. Hapishanenin özelliklerinden önce Norveçli gardiyanımızın çapıyla Amerikalı gardiyanımızın çapı yani kesit olarak kestiğimiz zaman adamların genişliklerine baktığımız zaman Norveçli gardiyanımız hani tıfıl, incecik, böyle hani hüf desen uçacak tipte bir adam.
Evet. 3 tane Norveçli kolibandıyla yaparsak bir Amerikalı'yı elde edebiliriz.
Amerikalı da kollarına menteşe taksan kapı olur yani.
Öyle mi abi? Abimizi hapishaneye götürüyorlar. Abim zannediyor ki herhalde mesir alanına gidiyoruz biz. Ha. Ormanların içerisinde pikniğe mi götürüyorlar acaba?
Önce bir somon ızgara. Mangalda sonra.
Öyle mi gideceğiz diye düşünürken şak hapishaneye gidiyor. Ormanların içerisinde nezih bir ortam. Hapishane kapı açılıyor. İçeri giriliyor.
Adamın ilk sorusu ne oluyor? İndi tabela ne diyor?
Oo diyor. What a good diyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Bir şaşırıyor. Burası mı hapishane diyor. Geldik mi diyor. Yoksa hapishanenin yönetim kısmı burası. Lojmanlar mı diyor. Bir anlayamıyor. İçeri alıyorlar abi. Diyorlar ki ondan sonra hiç bilgi de vermediler. İçeri alıyorlar. Bir odaya giriyor. Diyor ki herhalde beni bekleme salonuna aldılar. İşte buraya gelen insanlar, görevliler, memurlar, gardiyanlar bu bekleme salonunda şey yapıyor. Kafayı çeviriyor bakıyor LCD.
Bakıyor PlayStation.
Öbür tarafa bakıyor PlayStation. Xbox. Allah Allah diyor. Aşağı bakıyor. Ondan sonra divan, mivan. Sağda komple mutfak.
Hazır beklerken bir pes atayım mı diyor acaba?
Bir pes atayım mı diyor. Gardiyan oraya gelince abimi yıkıldı. Ne oluyor? Meğersem orası suçluların abi dinlenme odasıymış.
Ve burası aynı zamanda ağır suçluların kaldığı bir hapishane.
Tabii hafif suçlular değil. Hepsi 150 kilo.
En az. Çok yemiş somunu.
Çok yemiş bunlar. İşte içinden katilinden vergi optimizasyoncusuna kadar olan. Geniş bir spektruma sahip olan bir hapishane ve enteresan olan adam tabii ki odanın içerisinde gezmeye başlıyor.
İkinci dumuru nerede yiyor abi?
İkinci dumuru mutfak malzemeleri var. Çünkü mesela düşün suçlu geldi. Ondan sonra dedi ki bir pes atak mı la dedi.
Atak dedi.
Hadi bir pes. Barcelona'yım ama dedi. Oturdular. Şimdi çocuklar orada PlayStation'la pes oynarken mideleri kazındı.
Tabii.
Ne yapacak? Ya şuradan bir sandviç bir tost basayım dedi. Gitti mutfağa aynı yerin içerisinde.
Amerikan mutfak.
Amerikan mutfak. Açık dolabını mutfak. Açtı, kaşarını aldı, kesti, koydu. Tost makinesine bastı. Ondan sonra ne yapacak bu çocuk? Onu tabağa koyacak onun yanına, çatalını, bıçağını alacak dediğimiz yerde Amerikalı gardiyanın mavi ekran vermiş olduğu yer oraya geldi.
Amerikalı gardiyan IKEA'nın daha yapılmış mutfak çekmecesini açtığı anda
metal bıçak gibi metal bıçaklar.
Metal bıçak.
İlk soru şu oluyor Norveçli gardiyana dönüp. Sayıyorsunuz değil mi bunları? Yani her şeyden sonra. Adam böyle duruyor. Hayır. Metal dediklerimiz var diyor. Yüzünde güzel bir ifadeyle Norveçli gardiyanımız öyle.
Çok nezih bir ortam Berkaycığım. Üçüncü dumuru nerede yiyor peki?
Müzik stüdyosunda.
Müzik stüdyosu derken?
Yani hapishane içerisinde mahkumlar müzik yapmak isterlerse duygularını Avrupa'da bunu express derler buracığım.
Ekspresyonizm, dışa vurumculuk.
Yapmak isterlerse, orada bir şarkı bestelemek isterlerse, girebildikleri gitarların, davulların olduğu bir yer.
İçine siniri orada atıyorlar.
Müzikle atmak isterlerse, öyle hayata bir yer var. Yetmezse, el işlerinde hünerli olan mahkumlarımız için atölyeler var. Ne ki var bu atölyenin içinde? İçerisinde
torna tespit
bir adamı abi. Doğrayıp tekrar dikebileceğin tüm malzeme var içeride.
Yani bir adamı bölüp başka adamlarla birleştirip bir adam
yapabileceğin. Ya da bir adam yani bu üç fasilite içerisinde bir mahkum diğer mahkumu doğrayabilir, paketleyebilir,
kargolayabilir,
pişirebilir. Kıymalı pide falan yapabilir yani rendeleyebilir. Adamı ortadan kaldırabilir. Yani öyle bir imkana sahip.
O saflıkta bir hapishane diyorsun.
O saflıkta bir hapishane. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle Amerikalı gardiyanın yüz ifadelerini özellikle evet, takip etmiş.
Oscar adaymış bu sene.
Abi bir ara şey dedi yani böyle bir ortak alanda dururken lan dedi bu benim evden iyi ya lan dedi.
Uyandık gardiyana vursam mı diye de bir aklımdan geçti bence.
Burada yatmakta fayda var gibi bir şeyler düşünmüş olabilir.
Bir hafta ben burada kafa dinleyeyim.